Ayrım 10.
Breuer, Nietzsche'nin ümitsizliğinin sebebinin Lu ve Paul Ri ile oluşturduğu, Nietzsche'nin bulduğu o güzel terimle o Pisagor bağıntısından kaynaklandığına emindi. Ve eğer Nietzsche, Lu Salome'nin ona geldiğini öğrenecek olursa, mutlaka Breuer ve kızı bir başka üçgenin iki kenarı olarak görecekti. Hayır, Breuer, dürüstlük ve içtenliğin, yaşamın çıkmazları için düşündüğü en doğal çözümün bu kez işleri daha kötüye götüreceğine inanmıştı. Bu kitapları meşru yollardan elde etmenin bir yolunu bulmalıydı. Geç olmuştu. Kurşuni gökyüzü karanlığa gömülüyordu. Bu sessizlikte Nietzsche rahatsız olmuşçasına kıpırdandı. Breuer yorulmuştu. Attığı yem işe yaramamıştı ve artık aklına başka bir fikir de gelmiyordu. Zaman kazanmaya karar verdi. Profesör Nietzsche, galiba bugün daha fazla ilerleyemeyeceğiz. Geçmişteki tıbbi kayıtlarınızı incelemek ve gerekli laboratuvar testlerini yapmak için zamana ihtiyacım var. Nietzsche hafifçe iç çekti. Düş kırıklığına mı uğramıştı? Görüşmelerinin biraz daha uzun sürmesini mi istiyordu? Breuer de öyle düşünmüştü. Ama Nietzsche'nin tepkileriyle yapacağı değerlendirmelere artık güvenemediğinden bir hafta sonra tekrar görüşmelerini önerdi. Cuma öğleden sonra aynı saatte. Uygun mu? Elbette. Tamamen size bırakıyorum Doktor Breuer. Viyana'ya bunun için geldim. Görüşme bitti. Breuer ayağa kalktı. Fakat Nietzsche tereddüt içindeydi. Birden tekrar koltuğuna oturdu. Doktor Breuer, fazla zamanınızı aldım. Sakın çabalarınızı takdir etmediğimi düşünmeyin. Ama bana bir iki dakika daha ayırmanızı rica edeceğim. İzin verirseniz kendi adıma size 3 soru yöneltmek istiyorum. Lütfen sorun Profesör Nietzsche, dedi Breuer arkasına yaslanarak. Size yönelttiğim soru bombardımanı dikkate alınacak olursa sizinki çok alçak gönüllü bir rica oldu. Eğer sorularınız bilgi alanım dahilindeyse size seve seve cevap veririm. Yorgundu. Çok uzun bir gün olmuştu. Ve daha saat 6'da seminer vermesi ve bir de akşam ziyaretlerini tamamlaması gerekiyordu. Ama ne olursa olsun Nietzsche'nin ricası ona fazla gelmemişti. Tam aksine olağanüstü bir heyecan duymuştu. Belki de beklediği kapı buradan açılacaktı. Sorularımı duyduğunuz zaman meslektaşlarınızın çoğu gibi bu sözünüze pişman olabilirsiniz. Bu bir soru üçlüsü. Yani 3 tane sorum var. Ama onların yerine yalnızca bir soru da sorabilirim. Ve bu tek sorum, daha doğrusu ricam şu. Bana gerçeği söyler misiniz? Ya 3 soru nedir diye sordu Breuer. Birincisi, kör olacak mıyım? İkincisi, bu rahatsızlığım ömür boyu mu sürecek? Ve sonuncusu, en zor olanı, babamda olduğu gibi beni de genç yaşta öldürecek, felç bırakacak ya da daha kötüsü deliliğe ya da erken bunamaya götürecek ilerleyen bir beyin hastalığım mı var? Breuer'den ses çıkmıyordu. Ağzını açmadan oturduğu yerde Nietzsche'nin tıp dosyasının sayfalarıyla oynuyordu. 15 yıldan beri hiçbir hastası bu kadar doğrudan ve acımasız sorular sormamıştı. Nietzsche, Breuer'in rahatsız olduğunu fark etmişti. Sözlerine devam etti. Önünüze bu tür sorular getirdiğim için beni bağışlayın. Ama yıllardan beri doktorlar, özellikle hakikat timsali olmakla böbürlenen ama yine de bilgileri saklayan Alman doktorları benimle konuşurken meseleyi döndürüp durdular. Hastasının hakkı olan bilgiyi saklamaya hiçbir doktorun hakkı yoktur. Breuer, Nietzsche'nin Alman doktorları için yaptığı benzetmeye gülümsemekten kendini alamamıştı. Ama hastanın hakları konusunda duydukları tüylerini diken diken etmişti. Koca bıyıklı bu küçük filozof Breuer'in zihnini uyarıyordu. Profesör Nietzsche, Tıpla ilgili bu konuları sizinle tartışmak bana zevk verir. Siz bana samimi sorular yönelttiniz. Ben de aynı samimiyetle cevaplamaya çalışacağım. Hastanın hakları konusundaki görüşlerinize katılıyorum. Ama bir o kadar önemli olan başka bir konuyu atladınız. Hastanın yapmak zorunda olduğu şeyler. Ben hastalarımla tam anlamıyla dürüst bir ilişki kurmayı tercih ederim. Ama bu dürüstlük karşılıklı olmalıdır. Hastam da bana karşı dürüst olmalıdır. Dürüstlük, dürüst sorular, dürüst cevaplar en iyi ilaçlardır. O halde bu şartlar altında size söz verebilirim. Evet, bildiğim her şeyi ve vardığım her sonucu sizinle paylaşacağım. Ancak Profesör Nietzsche diyerek devam etti Breuer. Bunun her zaman bu şekilde olması gerektiği görüşünüze katılmıyorum. Öyle hastalar ve öyle durumlar vardır ki iyi bir doktor hastasının iyiliği için gerçeği saklamak zorundadır. Evet Doktor Breuer, bu sözleri pek çok doktordan duydum. Ama başkası için karar vermeye kimin hakkı var? Bu tavır hastanın özerkliğine müdahale etmekten başka bir şey değil. Benim görevim diye cevap verdi Breuer. Hastalarımı rahatlatmak. Ve bu da hafife alınacak bir görev değildir. Bazen karşılığında teşekkür gelmeyecek bir görevdir. Bazen hastamla paylaşamayacağım kötü haberler olabilir. Bazen benim görevim sessiz kalmak ve hem hastam hem de ailesi için duyduğum acıya dayanmaktır. Fakat Doktor Breuer, böyle bir görev çok daha temel bir görevi ortadan kaldırıyor. Bir insanın kendine karşı en büyük ödevi gerçeği keşfetmektir. Bu hararetli tartışmanın ortasında Breuer bir an Nietzsche'nin hastalarından biri olduğunu unutmuştu. Bunlar muazzam derecede ilginç sorulardı ve Breuer bunlara kapılıp gitmişti. Ayağa kalktı ve koltuğunun arkasına geçip adımlayarak konuşmaya başladı. İnsanların bilmek istemedikleri bir gerçeği söylemek mi benim görevim? Kimin neyi bilmek istemediğini kim belirleyebilir diye sordu Nietzsche. İşte buna, dedi Breuer kararlı bir şekilde, tıp sanatı denir. İnsan bunları kitaplardan değil, yatakların yanı başında öğrenir. Bu akşam hastaneye gidip göreceğim bir hastam hakkında size bir örnek vermeme müsaade edin. Bu, kesinlikle aramızda kalması gereken bir konu ve tabii hastanın kimliğini de açıklamayacağım. Bu adam ölümcül bir hastalığa yakalandı. Çok ilerlemiş karaciğer kanseri. Karaciğeri çalışmadığı için sarılık oldu. Safrası kan dolaşımına karışıyor. Durumu ümitsiz. 2 ya da 3 haftadan fazla yaşayacağını sanmıyorum. Bu sabah onu gördüğümde bana cildinin renginin neden sarı olduğunu sordu. Söylediklerimi dinlerken çok sakindi. Sonra elini elimin üzerine koydu. Adeta yükümü hafifletmek, beni susturmak istiyordu. Sonra konuyu değiştirdi. Ailemin nasıl olduğunu sordu. Onu 30 yıldır tanırım. Sonra da eve döndüğünde onu bekleyen işlerinden söz etti. Ama Breuer derin bir nefes aldı. Evine asla dönemeyeceğini biliyorum. Bunu ona söyleyeyim mi? Görüyorsunuz ya Profesör Nietzsche, bu hiç de öyle kolay değil. Genellikle sorulmayan soru en önemli sorudur. Eğer bilmek isteseydi bana karaciğerinin çalışmamasının nedeni veya onu ne zaman taburcu edeceğimi sorardı. Ama bunlardan hiç söz etmiyor. Bilmek istemediği bir şeyi ona söyleyecek kadar acımasız mı olayım? Bazen diye cevap verdi Nietzsche. Öğretmenler bazen acımasız olmak zorundadır. İnsanlara böyle katı mesajlar verilmeli. Çünkü yaşam da acımasız, ölüm de. İnsanların ölümle yüz yüze gelme konusunda yaptıkları seçimi ellerinden mi alayım? Ne hakla, ne sıfatla bu rolü üstleneceğim? Öğretmenlerin bazen acımasız olmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Belki öyle ama bir doktorun görevi stresi azaltmak ve bedenin iyileşme gücünü artırmaktır. Evet, evet. Nietzsche'nin sesi heyecandan bir oktav yükselmişti. Acı gerçekleri söyleyen bir öğretmen, rağbet görmeyen bir kahin. Sanırım işte ben buyum. Parmağıyla göğsünü göstererek cümlesindeki her sözcüğü tek tek vurguladı. Siz Doktor Brewer, kendinizi hayatı kolaylaştırmaya adadınız. Bense görünmez öğrencilerim için her şeyi zorlaştırmaya adadım. Ama rağbet görmeyen bir gerçeğin, her şeyi zorlaştırmanın iyi olan bir yanı var mıdır? Bu sabah hastamın yanından ayrılırken bana şöyle dedi. Kendimi Tanrı'nın kucağına bırakıyorum. Bunun da gerçeğin bir biçimi olmadığını söyleme cesaretini kim gösterebilir? Kim mi? Şimdi Nietzsche de ayağa kalkmıştı. Brewer kendi bulunduğu tarafta masasının yanında gidip gelirken Nietzsche de diğer tarafta adımlamaya başlamıştı. Kim mi cesaret edebilir? Durdu, koltuğunun arkasını tuttu ve kendini gösterdi. Ben cesaret edebilirim. Brewer, Nietzsche'nin kilise minberinden cemaate vaiz verircesine konuştuğunu düşündü. Ama tabii Nietzsche'nin babası bir papaz değil miydi? Gerçeği diye devam etti Nietzsche. İnanmayarak ve kuşku duyarak yakalayabilirsiniz. Böyle çocuksu bir tavırla keşke öyle olsa diyerek değil. Hastanızın Tanrı'nın kucağında olma isteği gerçek değildir. Bu çocuksu bir istektir. Hepsi o kadar. Bu ölmeme arzusudur. Tanrı diye adlandırdığımız o ebediyen şişmekte olan emziğe sarılmaktır. Her ne kadar Darwin kanıtlarını gerçek bir sonuca ulaştırma cesaretini gösterememiş olsa da evrim teorisi Tanrı'nın gereksizliğini bilimsel olarak ortaya çıkarmıştır. Tabii siz de Tanrı'yı bizim yarattığımızı ve şimdi de el birliği ile onu katlettiğimizi biliyor olmalısınız. Brewer uçurumun kenarından dönercesine bu konudan kaçmaya çalıştı. Tanrı savunması yapacak bir insan değildi. Yetişkin çağlarının başından beri özgür düşünceli bir insan olmuştu. Babasıyla ve din öğretmenleriyle girdiği tartışmalarda tıpkı Nietzsche'nin savunduğu görüşlerin yanında yer alırdı. Oturup daha yumuşak ve sakinleştirici bir ses tonuyla konuşmaya başladı. O sırada Nietzsche de kendi koltuğuna dönmüştü. Gerçekler için bu denli ihtiraslı olmak. Bağışlayın beni Profesör Nietzsche. Amacım size meydan okumak değil. Fakat birbirimize karşı dürüst olmak için söz verdik. Gerçek derken kutsal bir şeyden söz eder gibi konuşuyorsunuz. Adeta bir dinin yerine başka bir dini koyuyorsunuz. İzin verirseniz ben de şeytanın avukatlığını yapayım. İzin verirseniz size bir soru soracağım. Gerçek adına duyduğunuz bu ihtirasın, bu saygının sebebi nedir? Bu sabahki hastama bunun ne yararı olur? Kutsal olan gerçekler değil, kişinin kendi gerçeği için çıktığı arayıştır. Kendi kendini sorgulamadan daha kutsal bir şey olabilir mi? Kimilerine göre benim felsefi çalışmalarım kaygan bir zemine oturtulmuş. Görüşlerimde sürekli kaymalar oluyormuş. Ama kaya gibi sağlam bir sözüm var. Neysen o ol. Gerçekler olmadan kişi kim ya da ne olduğunu nasıl keşfedebilir? Fakat gerçek, hastamın çok kısa bir süre yaşayacak olması. Bu durumda onun kendi kendini tanımasına yardımcı mı olayım? Gerçek seçim, anlamlı seçim diye cevap verdi Nietzsche. Yalnızca gerçeğin ışığı altında filizlenebilir. Bunun başka bir yolu olabilir mi? Brewer, bu gerçekler ve seçimler hakkındaki soyut düzlemde Nietzsche'nin oldukça ikna edici ve bitmez tükenmez bir söylem oluşturabildiğini anlamıştı. Onu daha somut konuşturmaya zorlaması gerektiğini gördü. Ya bu sabahki hastam? Onun seçenekleri nedir? Belki de seçimi Tanrı'ya güven duymaktır. Bu insana göre bir seçim değildir. Bu, insanca bir çözüm değil, kendi dışındaki bir yanılsamaya tutunmaktır. Böyle bir seçim, başka birini, doğaüstü birini seçmek, insanı daima güçsüz kılar. Daima onu olduğundan daha fazla küçültür. Ben, bizi olduğumuzdan daha büyük yapan şeyleri severim. Artık soyut insandan değil de, diye ısrar etti Bruer, etiyle, kanıyla, capcanlı bir insan hakkında konuşalım. Yani hastam hakkında. Onun durumunu düşünün. Birkaç haftası, hatta birkaç günü kaldı. Ona seçimler hakkında konuşmanın ne anlamı olabilir? Nietzsche yılmadan anında cevabı yapıştırdı. Ölmek üzere olduğunu bilmezse, nasıl öleceği konusunda bu adam nasıl karar verecek? Nasıl öleceği konusunda mı dediniz Profesör Nietzsche? Evet, ölümü nasıl karşılayacağına karar vermek zorundadır. Belki birileriyle konuşacak, tavsiyeler verecek, o güne kadar sakladığı sözleri söyleyecek, çevresindekilerle vedalaşacak ya da bir köşeye çekilecek, ağlayacak, ölüme meydan okuyacak, lanetleyecek, belki de ona minnettar olacaktır. Siz hala soyut ve ideal bir şeyden söz ediyorsunuz ama ben kanlı, canlı bir adamla karşı karşıyayım. Onun öleceğini hem de büyük acılar çekerek öleceğini biliyorum. Neden adamın başından aşağı kaynar sular dökeyim? Her şeyden öte bu adamın ümidinin korunması gerekiyor. Doktordan başka ona kim ümit verebilir? Ümit mi? Ümit en son kötülüktür. Nietzsche adeta haykırmıştı. İnsanca, Pek İnsanca adlı kitabımda Pandora'nın kutusu açılıp Zeus'un içinde sakladığı bütün kötülükler dünyaya saçıldığı zaman orada son bir kötülük kaldığından kimsenin haberi olmamıştı. Ümit. O zamandan beri insanlar yanlışlıkla kutuyu ve içindeki ümidi iyi şans olarak yorumladı. Fakat Zeus'un arzusunun insanların kendilerini işkenceye teslim etmeleri olduğunu unuttuk. Ümit, kötülüklerin en kötüsüdür. Çünkü işkenceyi uzatır. O halde demek istediğiniz şey, insanın isterse kendi ölümünü çabuklaştırabileceği, öyle mi? Bu muhtemel bir seçim ama mutlaka tam bir bilgi ışığı altında yapılacak bir seçim. Bruer, zafer kazandığını hissetti. Sabırla beklemiş ve olayları gidişatına bırakmıştı. Şimdi de bu stratejisinin karşılığını almak üzereydi. Tartışma tam istediği yöne doğru kayıyordu. Siz intiharı ima ediyorsunuz Profesör Nietzsche. İntihar bir seçim olabilir mi? Nietzsche hala kararlı ve açıktı. Her insanın ölümü kendine aittir ve herkes kendi tarzını belirleyebilmelidir. Belki, yalnızca belki, insanın yaşamını elinden almaya ilişkin bir hak düşünülebilir. Ama insanın ölümünü elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu rahatlatma değildir, acımasızlıktır. Bruer ısrarlıydı. İntihar gibi bir yolu seçer miydiniz? Ölüm güç bir şeydir. Ölümün son iyiliği bir daha ölümün olmamasıdır diye düşünürüm her zaman. Ölümün son iyiliği, bir daha ölmemek. Bruer takdirle başını salladı, masasına doğru yürüyüp koltuğuna oturdu, eline bir kalem aldı. Bunu yazabilir miyim? Evet, tabii. Ama açıklamam gereken bir şey var. Bu cümleyi şu anda uydurmuş değilim. Benim bir başka kitabımda, Şen Bilgi'de bu cümleyi okuyabilirsiniz. Bruer talihinin bu kadar yaver gittiğine inanamıyordu. Geçen birkaç dakika içinde Nietzsche, Lou Salome'nin verdiği iki kitabında adını söylemişti. Tartışmadan duyduğu heyecana ve hızını kesmek istememesine rağmen içine girdiği şu iki kitap çıkmazından kurtarabilecek fırsatı değerlendirmeden geçemedi. Profesör Nietzsche, sözünü ettiğiniz o iki kitap bayağı ilgimi çekti. Bunları nereden satın alabilirim? Viyana'da bir kitapçıda var mıdır? Nietzsche bu ricadan aldığı keyfi saklayamamıştı. Chemnitz'teki yayıncım Schmeitzer yanlış bir meslek seçmiş. Onun için en uygun iş uluslararası diplomasi ya da casusluk olmalıydı. Gizli dolaplar çevirme konusunda üstün bir dehadır ve kitaplarımı da sır olarak saklıyor. 8 yıldır tanıtım için bir kuruş bile harcama yapmadı. Ne birer adet dergilere gönderdi, ne de tek bir kitabımı kitapçılara verdi. Bu yüzden Viyana'daki kitapçılarda kitaplarımı bulamazsınız. Hatta hiçbir Viyanalının evinde de yok. O kadar az kitabım satıldı ki, alanların hepsini tanıyorum. Ve hatırladığım kadarıyla bunların arasında hiç Viyanalı yok. Bu nedenle yayıncımla doğrudan temasa geçmelisiniz. İşte adresi. Nietzsche çantasından çıkardığı bir kağıda birkaç satır yazarak Breuer'e uzattı. Ona ben de yazabilirim ama sizin için bir mahsuru yoksa şahsen sizden bir mektup almasını tercih ederim. Belki de ünlü bir doktordan sipariş alırsa kitaplarımın varlığını açıklama ihtiyacı hissedebilir. Kağıdı yeleğinin cebine koyan Breuer, hemen bu akşam kitaplarınızı sipariş edeceğim dedi. Fakat bunlardan birer adet daha önce elime geçememesi ya da ödünç alamamam ne üzücü. Hastalarımın tüm yaşamları, buna eserleri ve inançları da dahil, beni ilgilendirdiği için kitaplarınız, durumunuzu daha iyi anlamam için bana yardımcı olabilir. Ayrıca kitaplarınızı okumak ve onları sizinle tartışmak benim için büyük bir zevk olurdu. Bakın diye cevap verdi Nietzsche, bu konuda size yardımcı olabilirim. Şahsıma ait birer tane valizim de var. Size onları ödünç vereyim. Bugün daha sonra onları muayenehanenize getiririm. Oynadığı küçük oyunun işe yaramasına çok sevinen Breuer, bunun karşılığında kendisi de Nietzsche'ye bir şey vermek istedi. Bir insanın kendisini yazmaya adaması, bütün yaşamını kitaplara dökmesi ve buna rağmen bu kadar az okuyucusu olması, bu korkunç bir durum. Tanıdığım Viyanalı yazarlar için bu ölümden beter olurdu. Siz buna nasıl dayandınız? Şu anda nasıl dayanıyorsunuz? Breuer'in sözlerine karşın Nietzsche'nin ne yüzünde bir gülümseme ne de sesinde bir değişiklik oldu. Dimdik ileri doğru bakarak şöyle dedi. Viyanalılar için Rengstrasse'nin dışında zaman, mekan kavramı olabilir mi? Ben sabırlıyım. Belki 2000 yıllarına doğru insanlar kitaplarımı okumaya cesaret edebilir. Birden ayağa kalktı. O halde cuma desek? Breuer kendisini azarlanıp baştan atılmış gibi hissetti. Neden Nietzsche bu kadar ani soğumuştu? Bugün ikinci defa oluyordu. İlki o köprü olayıydı ve her azarlanış da ona acıma duygularıyla yaklaşmasının ardından gelmişti. Bunun anlamı ne olabilir diye düşündü. Profesör Nietzsche insanların ona yakınlaşıp yardım önerisinde bulunmalarını mı kaldıramıyor? O anda Lou Salome'nin Nietzsche'yi hipnotize etmemesi konusundaki uyarılarını hatırladı. Bunun sebebi Nietzsche'nin güç hakkında çok hassas olmasıyla ilgiliydi. Breuer durup bir an hayal kurdu.